Güzel. Bugün Efesliler Mektubu'nun sonuna bakmak istiyorum. 6. bölümden 10. ayetten 18'e kadar okumak istiyorum. 9 tane ayet. Şimdi Pavlus burada bütün Efesliler Mektubu'nun içinde önce anlattı. Kurtuluş nedir? Hani İsa Mesih'in büyüklüğünü anlattı. Kilise konusuna değindi. Yani kilise nedir? Kilise nasıl çalışıyor? Sonra imanlının pratik hayatına değiniyor. Mesela karı koca nasıl anlaşsınlar? Böyle temaları konuştu ve en sonunda bütün imanlılara konuşuyor. Diyor ki sen bir savaştasın ve bu savaşın içinde silahların var. O silahları kullan. Onu okumak istiyorum. Efesliler 6, 10'dan 18'e kadar. En sonunda Rab'de kuvvetli olun. Kuvvetli olun. Onun güçlü kudretini alın diyor. Allah'ın güçlü kudretini alın. Allah'ın bütün silahlarını kuşanın ki şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasanız. Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Onun için Allah'ın bütün silahlarını kaldırın. Öyle ki kötü günde karşı koyabilirsiniz ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasanız. Onun için belinizi hakikatle kuşatın. Göğüslük olarak doğruluğu takın. Ayaklarınıza da hazırlığı giyin. Barış haberini yaymaya hazır olasınız. Bunların hepsinden başka iman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz. Kurtuluş kasketini de takın. Ve ruhun kılıcını, hani Allah'ın sözünü alın. Her zaman, her türlü yalvarmakla ve dilemekle ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun. Bütün kutsallar için durma dakika yalvarın. Güzel. Ve genellikle bu parça okunduğunda aklımıza getiriyoruz bir Romalı asker. Hani birçok böyle eski Müjde tercümesinin arkasında var ya bir Romalı askerin resmi. Ve orada gene parça parça gösteriyor bir Romalı askerin silahları nedir. İşte Romalı askerler böyle kuşanırdılar. İyi güzel. Ve biz bunu bakarken daha fazla böyle ne bileyim hani gerçek imanlı hayattan biraz uzaklaşıyoruz. Sanki öyle biraz bir ne bileyim sanki bir Barbie kuklasını giydiriyoruz gibi öyle bir şey. Yani cicili bicili bir şeyler düşünüyoruz. Ay bu da güzel, ay onu da takalım, ay kasket, ay kılıç. Ama bütün bunları okurken ilk önce anlamamız lazım. Savaş nedir? Asker savaşta bulunuyor ve silahlar savaşta kullanılıyor. Dilsa da öylesine bulunsun diye. Ve Pavlus bunu zaten yazarken en birinci diyor silahlanın ama ne için? Savaşmaya hazır olun. Ruhsal savaş içindeyiz. 1972'de, 50 sene önce, Japonya'da bütün gazetelerde aynı haber yayıldı. Ne olmuş? Soichi Yokoi adında bir adam bulundu. Bir Japonyalı. Ve bu adam 26 sene boyunca Pasifik Okyanusu'nun küçük bir adasında yaşadı. Ve işte ormanın içinde, junglanın içinde yaşadı. Ne olmuştu? İkinci Dünya Savaşı'nda onu asker yaptılar ve İkinci Dünya Savaşı'nda onu o adaya gönderdiler orada Amerikanlarla savaşsın diye. Ve komutanın son buyruğu vardı. Komutan ona bir buyruk verdi. Ve dedi ki başka buyruk alana kadar burada kalacaksın ve bu pozisyonu tutacaksın. Yani bunu savunacaksın düşmana karşı. Sonra zaman geçiyor, adam işini yapıyor. Ama savaş bitiyor. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Japonya kaybetti. Değil mi? Ama bu adamcağızın haberi olmuyor. Yapayalnız kalıyor. Ve işte 26 sene boyunca bu adam komutanının son buyruğunu yerine getirdi. Hep sandı savaş var. Hatta başka köylüleri zaman birkaç kişiyi öldürdü bile. Sandı onları düşman. Ama işte 26 sene boyunca yapayalnız bu son buyruğu tuttu. İşte asker dediğin böyle olacak. Asker bakmayacak kendi keyfine, komutanının buyruğuna. Başka hiçbir şey yok. Ne kadar büyük bir itaat. Hiç kendini düşünmedi bu adam. Biz de bir muharebe içinde bulunuyoruz ve bizim komutanımız da bize bir son buyruk verdi. Hatta İncil'de bu son buyruğu 4 defa anlatıyor. Luka diyor ki son buyruk nedir? Bütün dünyaya gidin, benim şahitlerim olun. Ve Markus da diyor ki bütün dünyaya gidin ve iyi haberi yayın. Ve Mata diyor ki bütün dünyaya gidin ve kişileri öğrenci olarak yetiştirin. Ve Yuhanna diyor ki babam beni nasıl gönderdi, ben de sizi öyle gönderiyorum. 4 defa görüyoruz son buyruk. İsa Mesih'in son buyruğu budur ve bu adam 26 sene boyunca bu son buyruğu nasıl tuttu, biz de aynı ciddilik olsun. Komutanımızın son buyruğu buydu. Evet, lazımsa yapayalnız kalacağız. Lazımsa hiçbir yerden destek almayacağız. Ama işte komutanımız bu buyruk verdi. Peki bu savaşta nasıl ayakta kalacağız? Bu ruhsal savaşın içinde biz zayıf bir imanlı olarak nasıl ayakta kalacağız? İşte Pavlus'un dikkati orada ve ben daha fazla böyle bu silahların parçalarının üzerinde durmak istemiyorum ama savaşın üzerinde. Bu savaş aslında nedir? En birinci diyor, Pavlus diyor, bir fikir veriyor bize, savaş içindeyiz. Bunu anladın mı? Sen bir imanlı olarak böyle tarafsız bir yerde bulunmuyorsun. Savaş var ve düşman her an saldırabilir sana. Her an zaten ataka altındasın. Nasıl bu iş? Bu bizim gezegenimiz, bu bizim planetamız şeytanın elindedir. Ah diyeceksin, bu öyle olur mu ya? Şeytan için deniliyor Yuhanna 14:30. Bu dünyanın efendisi geliyor diyor. Müslümanlar sanıyor bu Muhammed imiş. Hani son sanki İsa peygamberlik yapmış Muhammed'in geleceğini. Bu peygamberlik ise Muhammed şeytan oluyor. Çünkü İsa demek istedi ki şeytanın geleceği saat var şu anda. Evet, ne zaman İsa denendi? 3 defa değil mi? Çölde şeytan onu denedi. Ve 3. denemesinde tamamen bir ataka yaptı. Ona bütün dünyanın güzelliğini, bütün dünyanın devletlerini gösterdi İsa'ya. Ve dedi ki bir sekunda için, bir an için diz çök. Bütün bunlar senin olacak. Haça gitmek yok, ölmek yok, acı çekmek, kan dökmek yok. Sadece bana tap. Çünkü diyor şeytan, bütün bunlar benim elimdi. Bana teslim edildi ve bunlar artık kimi verirsem onun olacak. Benim gücüm var bütün devletlerin, bütün dünyanın üzerine. Ve şeytan burada konuşurken yalan söylemedi. Doğruyu söyledi. Gerçekten bütün dünya hükümetleri, bütün devletleri, bütün zenginliği ne varsa onun elinde. Yalan söylemedi. Gerçekten onun. Hatta daha ötesi gidiyor. İncil sadece şeytan dünyanın efendisiymiş demiyor. Ne diyor? Dünyanın tanrısıdır. 2. Korintliler 4:4. O da diyor ki bu dünyanın tanrısı onların zihinlerini karartmış. Bu dünyanın tanrısı. Olur mu böyle bir şey? Yahve, eski antlaşmanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı gerçek tanrı değil mi? Nasıl diyoruz? Dünyanın tanrısıymış. Çünkü insanlar türlü çeşit inançlar da ona tapıyorlar. Eğer sen gerçek doğru yolda değilsen, yani biraz yanlış, biraz sapmış diye bir şey yok. Tamamen sapmışsın, tamamen şeytana tapmış oluyorsun. Çok az kişi doğrudan şeytana tapıyorlar. Hani satanist diyoruz. Onlar da böyle kara giyiyorlar, bilmem ne, keçiler, bazen bebekler kesiyorlar, böyle şeyler. Satanist, bunlar çok az var. Hani binde bir böyle insanlara rastlıyorsun ama şeytanın ihtiyacı yok sadece böyle satanistleri saptırmaya. Kim sapmış ise, kim doğru yolda değilse hepsi diyor şeytana tapmış oluyor. Dolaylı yoldan ona tapmış oluyor. Yine şeytan nasıl bu duruma geldi? Bu kadar güçlü oldu. Dünyanın efendisi, dünyanın tanrısı. Nasıl oldu? Bu duruma nasıl geldi? En başta şeytanın işi kolaydı. Nasıl? Adem ve Hava meselesinde görüyoruz iki insan vardı. Ve o iki insanı kaptı mı, o iki insanı yani kandırdı mı, kendi tarafına çekti mi, o zaman bütün insanlık, ondan türeyen, ondan doğan bütün insanlar kapmış oluyor. Her şey onun olacaktı. Çünkü Rab her şeyi Adem'e ve Hava'ya teslim etmişti. Bütün dünya Adem ve Hava'ya teslim edildi. Ve şeytan onları kazanınca sanki onlarla birlikte bütün dünyayı kazanmış oluyor. Peki Rab bu dünyanın efendisi değil mi? Rab sanki kontrolünü mü kaybetti? Nasıl diyebilir ki bu dünyanın efendisi, bu dünyanın tanrısı? Asıl gerçek efendisi elbette Rabbimizdir. Ama insanları serbest bıraktı. Ve bu serbest bırakmakla sanki onlara seçim hakkını tanıdı. Kendi efendilerini seçsinler ve seçtiler. Ve artık hiçbir insan serbest değil. Biz artık Adem ve Hav'ın durumunda gibi değiliz. Biz serbest değiliz. Biz böyle hazır bir sistemin içinde doğuyoruz. Ve sanki onların günahı bizi bugüne kadar etkiliyor. O yüzden şeytan bu planetanın efendisi, tanrısı bile diyor. Ama Rabbimiz böyle durumu bırakmadı. Rabbimiz diyor, savaşın başlangıcı ne yaptı? Bu planetayı, bu insanlığı geri kazanmak için bir savaş başladı. Ve İsa Mesih diyor açıkça 1. Yuhanna 3:8, İsa Mesih'in geliş amacını nedir? Bu dünyanın efendisinin işlerini, şeytanın işlerini bozmak için geldi. Apaçık diyor ki amacım buydu, onun için dünyaya geldim. Kim günah işlerse şeytandandır. Çünkü şeytan en baştan beri günah işliyor. Allah'ın oğlu onun için ortaya çıktı, şeytanın işlerini bozsun diye. Savaş orada başladı. İsa doğarken bu savaş başladı, bu ruhsal savaş başladı. Ve ondan sonra devam etti. İsa Mesih'ten başlattı ama nasıl devam etti? İsa yok oldu. İsa aramızda değil. Ve diyebiliriz ki savaş bitti. Acaba öyle mi? Okuyoruz esinleme Vahiy kitabının 12. bölümde, açıklama 12'de. Orada Yuhanna kocaman bir görüm görüyor gökte. Bir deniyor. Ve işte orada şeytanın 3 tane saldırısı, atakasını görüyoruz. Hatırlıyorsunuz o görümde Yuhanna görüyor kocaman bir kadın. Ve öyle bir kadın değil, dünyadan bir kadın, gökte. Güneş onun etrafında parlıyor. Yıldızları takmış böyle bir taç gibi ayın üzerinde duruyor. Tamam mı? İşte bu kadın gebe. Ondan sonra doğum ağrılarının içinde her an doğum yapacak. Bebek doğacak ondan. Ama onun karşısında üçüncü bir kişi var. Bir kocaman ejder. Bir drakon, kırmızı diyor, kıpkırmızı bir ejder duruyor ve o sadece bekliyor doğum yapsın, bebeği hemen yutacak. Anlıyoruz değil mi? Bu ne demek oluyor? Açık. İsrail halkı bu kadındır. Allah'ın halkı her zaman bir kadına benzettiriliyor. Bu değil Meryem Ana. Ve ortaya çıkan, ondan doğan çocuk İsa'dır elbette. Ve işte hemen doğduktan sonra Herodes bunu gerçekleştirdi değil mi? Hani bebekken onu öldürmek istediler değil mi? İşte ama sonra okuyoruz bu 12. bölümde. Devam ediyor. Ama doğar doğmaz diyor bu bebek göke alındı. Göke alındı. Allah'ın katına gitti. Ve şeytanın fırsatı yoktu. İşte ona saldırsın, onu yok etsin. Demek şeytanın birinci saldırısı, birinci atakası sıfıra çıktı. Yapamadı. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki şeytan, ejder çok öfkelendi. Ve ikinci atakasını, ikinci saldırısını yaptı kadına karşı. İstedi kadını bütün olarak yutsun, bütün olarak yok etsin. Ama yazıyor işte kadına kanatlar verildi. O çöle uçtu ve o da 3,5 sene korundu. Ama şeytan üstü kocaman bir sel gibi su püskürttürüyor ama yerler açıldı, suları yuttu. Ne oluyor? Ne de yapsın, ejderin fırsatı yok, kadını yok etsin. Yani şeytanın fırsatı yok, kiliseyi bütün olarak yok etsin. Rab dedi ki, ben kilisemi kuracağım bu kaya üzerine ve hiçbir şey, ölüler devletinin gücü bile onu yenemeyecek. İyi. Demek birinci ataka, İsa'yı yok edemedi. İkincisi diyor, kiliseyi yok edemedi. Ama üçüncü bir ataka daha var. Ondan sonra bu bölümün sonunda görüyoruz. Bu ejder karar verdi kadından doğan çocuklarla muharebe etsin, savaşsın. Ve bu sensin. Sen İsa gibi değil ama sen aynı bu Allah halkının bir evladısın, bir çocuğusun. Ve işte şeytan şimdi tek tek uğraşıyor imanlılarla. Bütün olarak bizi yenemez. Bütün olarak kiliseyi yeryüzünden silemez. Onun gücü buna yetmez. Ama tek tek imanlılarla uğraşmaya karar verdi. Ondan sonra 13. bölümde, vahiy 13. bölümde açıklamada görüyoruz nasıl onu kullanıyor. Tek dünya devleti kuracak ve onunla imanlıları yok etmek istiyor. Bunu şimdi anladık. Böyle bir savaş içindesin. Tamam mı? Ve sonra okuduğumuz gibi ayetlerde yazıyor ki bütün silahları kuşanın. Ama ne için? Bu silahlarla ne yapacağız? Sadece diyor ki, şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasanız. Sağlam durmak. Rab sana bu işi verdi. Bu Japon asker gibi Soichi aynı görev sana verdi. Sadece diyor ki, burada dur, hiçbir şey yapma, bu pozisyonu tut. Seni göndermiyorum Amerika'ya, o da düşmana saldırasan. Hayır, sen bu adadaki pozisyonu tut. Ve aynı görev her bir imanlıya veriliyor. Rab senden beklemiyor şeytanı yenesin. Rab beklemiyor düşmanları yenesin. Sadece bekliyor sağlam durasın. Bu yeter. Bazı imanlarda bir yanlış fikir var. Hatırlıyorum bir kere çok sene önce burada yakın bir kasabaya gittik. Ondan sonra genç toplantısına kaldı. Ve o gençler kendilerini öyle kaptırdı ki biz şimdi şeytanı yeneceğiz. Haleluya. Nara ile böyle gürültüyle bağırmakla şeytanı yeneceğiz saatlerce. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ve eminim bugün bunların %60'ı, %70'i imanlı biri değil. Ama bizim amacımız bu zaten değil. Bizim görevimiz değil. Bizim buyruğumuz, bize buyrulan, verilen buyruk bu bile değil. Git şeytana saldır. Yerinde dur. Bu yeter. O sana yeter. Yerinde durdun mu onu yenmiş sayıyorsun. Nasıl çalışıyor bu şeytan? 4 ayrı metot kullanıyor. 4 ayrı yöntem kullanıyor. Kimi kere şeytanı görüyoruz bir aslan gibi. Birincisi bu aslan gibi. Aslan korkutuyor. İnsanı bütün olarak yırtıyor. Hani sen bir hayvanat bahçesinde bir zooparka gittiğin zaman baktın mı bu aslanların ağzı ne kadar büyük? Bir insanın kafasını bir yudumda sanki yok edebilir. 1. Petrus 5, 8 ve 9 diyor ki uyanık durun, uykuya dalmayın. Çünkü düşmanınız şeytan bir aslan gibi bağırıp geziniyor ve bakıyor kime yutsun. Ona karşı durun. Gene aynı. Karşı. Onu demiyor öldürün. Simson gibi aslanı öldürün. Sadece karşı durun diyor. İman da sağlam durun. Aynı söz. Petrus tekrarlıyor bunu. Bilin ki bütün dünyadaki kardeşler aynı çekilerden geçiyor. Şeytanın birinci çalışma yöntemi böyle. Bir aslan gibi korku veriyor. Aslanda çok büyük bir silah var. O nedir? Onun sesi. Hayvanları psikolojik bir silahla sanki yeniyor. Sadece bir bağırdı mı bütün hayvanlar korku içinde, panik içinde kaçıyorlar. Bir şey yapmıyor. Hani onun dişleri her zaman, yani pençeleri her zaman hayvanlara saldırmıyor. Sadece sesi yeterli. Ve aynı biçimde şeytanın sesi yeterli. İnsana korku verdi mi bu korku yetiyor. Korku. Sen bunu var mı duydun? Var mı hissettin? Evet, çok büyük bir silah değil mi? Şeytanın çok büyük bir silahı. Bize bin bir türlü fikir veriyor, korku veriyor. Ve biz de sadece bu korkuya dayanarak acaba ne olabilir? Daha hiçbir şey yok meydanda. Ne olabilir diye biz Mesih'i inkar ediyoruz. Ya da pasif oluyoruz. Ya da bize yani sanki bir parking yerini koyuyor şeytan. Korku yüzünden bir şey yapmıyoruz. Kimi defa ikincisi şeytan bir yılan gibi çalışıyor. Zaten en birinci kutsal kitapta öyle karşımıza çıktı. Bir yılan gibi değil mi? Adem bir havaya bir aslan gibi gelmedi. Ama nasıl geldi? Bir yılan gibi. Evet. Ve yılan nasıl çalışıyor? Sinsi, gizlice. Ve o da nasıl çalıştı Adem bir havada? Yasak şeyleri bizi çekici gibi göstermekle. Bu elma, elma diyorum, meyve. Bu meyve görüyor musunuz diyor. Acaba Allah gerçekten dedi mi bütün meyveler size yasak? Ne oluyor? Allah'ın sözünü saptırıyor. Rab hiçbir zaman demedi, bütün meyveler yasak ama şeytanın aslında bu mu? Havanın ve sonra Adem'in kafasında da bir şüphe yaratıyor Allah'ın iyiliğinden. Ve biz dikkat etmezseniz gerçekten aynı şeytana bir yılan gibi çalıştığı zaman kurban gidiyoruz. Allah'ın tabiatını doğru olarak anlamıyoruz. Şüphe etmeye başlıyoruz öyle değil mi? Nasıl Allah idi bu Allah? Bu duygu var mı sende? Dua ettin, uğraştın, kendini sıktın, hani kötülük yapmayasan o da sonra efekt yok. Sonuç yok. Hasta için dua ettin ve hasta ölüyor. Bir iş için dua ettin, başkası alınıyor. Sen gene işsiz kaldın. Tamam mı? Ve birçok defa böyle. Ondan sonra başlıyor şeytanın yılan sesine kulak vermeye. Acaba bu senin iman ettiğin Tanrı, bu Rab gerçekten iyi birisi mi? Gerçekten senin iyiliğini düşünüyor mu? Hadi okuyoruz bir şey. Okuyoruz bir hangi bir ayet. Ondan sonra Allah bunu nasıl yapabilir? Allah bunu nasıl yapabilir? Kabul edemem. Ne oluyor? Yılan. Yılan konuşuyor. Ve öyle saldırıyor sana. Üçüncü bir metot, üçüncü bir yöntem. Nasıl şeytan çalışıyor bu savaşta? Kimi defa bir ışık meleği gibi çalışıyor. Işık meleği. Melek. Sen rüyada var mı bir melek gördün? Ya da böyle gerçekten gözlerle? Bu hepten, he? Bir melek görürsen, kaç defa gittim bir toplantıya, hani kalkıyor yaşlı bir kız kardeş, sesleyin, bu gece Rab Yurama konuştu, Yurama girmiş. Tamam mı? Nasıl? Gördüm bir melek. O kadar aydınlık, o kadar şafak. Evet, iyi. Sen bunu İsa gibi kabul ettin ama Allah'ın sözü açıkça diyor ki şeytan kendini öyle yapabilir. Aa. İmanların arasında yanlış öğretiş getiriyor. 2. Korintliler 11, 13'ten 15'e kadar açıkça Pavlus bunu söylüyor. Onlar sahte apostolar ve yalancı işçilerdir. Hani internette gördün, YouTube'da gördün, birçok kişi hani çok büyük laflar yapıyor, çok büyük vaazlar yapıyor. Ama Allah'ın sözü onlara da diyor, sahte apostolar ve sahte yalancı işçilerdir. Onlar kendilerini Mesih'in apostolları yapıyorlar. Daha Pavlus'un zamanında sahte apostolar vardı. O gene şaşılacak bir şey değil ki diyor Pavlus. Ne de olsa şeytan kendisi bile kendini aydınlık meleğe yapıyor. Madem öyle, onun hizmetçileri kendilerini doğruluğun hizmetçileri yaptılar mı? Bu da şaşılacak bir şey değil. Onların sonu yaptıklarına göre olacak. Şeytan yapıyor ve onun hizmetçileri yüzünde aynısını yapıyorlar. Şeytan kendini bir ışık meleğe yapıyor. Birkaç örnek. İncil'de başlıyor apostollardan sonra Gnostik diye bir öğretişler meydana çıktı. Onların düşüncesi neydi? Beden önemli değil. Diriliş zaten olmuştur. Önemli olan imanlının ruhu beden ne isterse yapsın. İyi geliyor sana. Aydınlık meleği. Ya kardeş çok doğru söyledi. Bak ne güzel vaaz etti. Bu reaksiyon, bu tepki görüyor musunuz? Fark ediyor musunuz? Şeytan burada kendini nasıl bir aydınlık meleğe yaptı. Başkalar kendini Yahudileştirenler yaptı. Hani eski antlaşmacılar. Aa, Allah Musa'ya göründü. Kocaman Balkan'da işte Musa'ya konuştu. İsa kendisi dedi ki ben gelmedim bozmaya. En ufak kanun bile bozulmayacak. Değil mi? Demek sünnet yapıyoruz, kurbanlar yapıyoruz. Her şey eski antlaşmaca devam ediyoruz. Aa doğru, doğru. Ne oldu? Şeytan gene bir ışık meleği gibi çalışıyor. Ve tabii ki İsa'da bizim aramızda bütün dünyada sahte öğretişler yayıyor. Muhammed ne gördü? Muhammed Hira mağarasında ne gördü? Onun amcası Hristiyan idi. Amcası ile çok muhabbetleri oldu ve çok bilgi verdi. Ama Muhammed o amcasının tanrısını kabul etmek istemedi. Ne yaptı? Ben kendimi bulacağım. Ben bulacağım. Allah bana görünecek. Ve o düşünceyle Hira mağarasına gitti. Mekke'den birkaç kilometre uzak. Ve o da haftalarca kaldı yalnızlık içinde. Allah ona görünsündü. Ve en sonunda göründü bir şey ona. Neydi? O da bilmezdi ne olduğunu. Ama aydınlık meleği. Ha bakalım. İncil bize anlatıyor. Ona görünen neydi? Üç defa sıktı, sıkmış onu. Üç defa göğsüne sıkmış. Oku! Buyruk vermiş. Ne okuyayım? Bir daha. İkinci. Oku! Ama bilmiyorum okuma. Üçüncü. Oku! Ne oluyor? Üçüncüsünde diyor ölecektim. Ölecek derecesine geldim. Ve ondan sonra ağzından bu sözler çıktı. Kutsal kitapta öyle bir şey görüyor muyuz? Gerçek Tanrı öyle mi peygamberlerini çağırdı? Hiçbirisinde öyle bir şey yapmadı. Ama bu ona Muhammed'e görünen aydınlık meleği ne yaptı? Şeytanın işini. Ama dördüncü bir yöntem daha var. Değil sadece aslan gibi, değil sadece yılan gibi, değil sadece aydınlık ışık meleği gibi. Dördüncü olarak şeytan kimi defa bir karıştırıcı ortaya çıkıyor. Şeytan başka bir adı Diabolos Grekçe. Diabolos. Duydunuz mu bunu? Diabol. Ne demek bu? Karıştırıcı. Odan arıyor buraya götürüyor, odan arıyor oraya götürüyor. Duyguları ve kardeşleri karıştırıyor. Kardeşlerin arasını bozmaya çalışıyor. İlişkilerle çalışıyor. Evet. Ve kardeşlerin ortasını bozuldu mu? Hani gerek yok bizi bedence öldürsün. Gerek yok bizi tamamen hani imandan vazgeçirtirsin. Gerek yok. Yeter ki kardeşler birbirlerini küs olsunlar. Yeter ki kardeşler birbirlerini dolaşmasınlar. Evlerine gitmesinler. Yeter ki kardeşler başka kardeşlerin hakkında kötü düşünsünler. Bu yetiyor ona. Şeytanın dördüncü yöntemine kurban gittin sen o zaman. Diabolos. En büyük yalan biliyor musun hangisi? Hani Diabolos'un en büyük yalanı kardeşler beni sevmiyor. Kimse gelip beni dolaşmıyor. Geliyor mu bu duygu? Bu duygu, bu düşünce geliyor mu senin kafana? Kimse beni sevmiyor. Doğru mu? Ne oluyor? Sen diyabolosa karıştırıcıya kurban gidiyorsun. Yavaş yavaş ona kulak veriyorsun. Dikkat et. Affetmemezlik. Yaptı bana. Evet, belki yaptı. Evet doğru. Ama ben bağışlamayacağım. Bitti artık. Onunla bir anlaşmayacağım. 2. Korintiler 2:6-7 şöyle yazıyor. Ne oldu? Kiliseden bir kişiyi uğrattılar. Günah yüzünden hani bölücülük yaptı, bak istedi. Ve öyle bir kişiyi dışladılar. Ve şimdi bu kişi tövbe etti ve dönmek istiyor. Ama Pavlus şimdi Korint Kilisesi'nde bu mektupta şöyle yazıyor. Öyle bir kişi kalabalıktan zaten yeterince büyük bir ceza gördü diyor. Tam tersi, öyle bir kişiyi affedeceksiniz ve ona kuraj vereceksiniz. Öyle ki o daha büyük bir sıkıntı içinde boğulmasın. Affetmemezlik böyle oluyor. Kıskançlık, çekişme, çekememezlik, yükseklik, gurur, bütün bunlar karıştırıcının işi. Güzel. Peki, şimdi anladık şeytan nasıl çalışıyor. Anladık bir savaş var. Ve eminim eğer gerçek bir imanlı olarak yaşamak isterseniz sen de bunu hissediyorsun. Fark ediyorsun. Hani böyle tarafsız bir yerde değilsin. Ya bu savaşta yeneceksin ya da yenileceksin. Başka ortada bir şey yok. Ruhsal savaş için kuvvet nereden geliyor? Allah bizi bıraktı bu savaşta ve biz şeytanla nasıl savaşacağız? O ruh, o güçlü. Biz garibancıklar burada. Nasıl ona karşı duracağız? Savaşmak için diyor. Bu güç, bu kuvvet Allah'ın kendisi veriyor. Ne diyor? Pavlus okuduğumuz gibi Rab'de kuvvetli olun, onun güçlü kudretini alın diyor. Güçlü kudretini alın. Rab sana bugün bu gücü vermek istiyor. Bugün uyanma günüdür. Bugün uyanasan ve eminim birçoklarımız dünyaya kaydık. Dünyada gevşek yaşıyoruz. İmanlı hayatımızda hani tam olarak özellikle biz Bulgaristan'da daha rahatız. Avrupa'daki kardeşler şu anda küçücük bir parça anlamaya başlıyor. Ruhsal savaş nedir? Değil mi? Sanki büyük bir baskı altında. Toplanmayacaksın. Toplandıysan maske takacaksın. 1,5 metre şudur budur. Ramen sofrası yasak. İlahi söyleme yasak. Toplantı ne yapsın? Her hafta 300 euro ödemeye hazır mısın? Hani ikinci, üçüncü defa zaten mahkeme var. Ne diyeceğiz? Bir parça hissediyorlar bu ruhsal savaş hızlanıyor. Eskiden keyfiydi, rahat. İlk yıllarda Bulgaristan'da biz rahat idik. Yani bebek zamanı. Değil mi? Hani İncil'i okuyoruz, yapıyoruz bilmem ne. İşte beraberlik, gel kardeş bu gece bizdesin. Tamam mı? Ayrıca 300 kişi, 400 kişi dua geceleri yapardık. Büyük bir cümbüşle. Ama şimdi anlıyoruz. Bunlar bebek zamanı. Ya bebekleri savaşa göndermiyorlar. Ama şimdi büyüdük. Artık 20 sene geçti. Delikanlı olduk. Ve tam şimdi hani savaşma zamanıdır. Kime karşı savaşıyoruz? Şeytanın ordusu var. Ve Pavlus çok kısa bu şeytanın ordusunu anlatıyor. Nasıl bir ordu içinde değişik işler var ve değişik rütbeler diyoruz. Yani rank Bulgarcası. Varsa küçük asker var, bir de çok büyük askerler var. Aynı bunun gibi Pavlus şeytanın ordusunu küçücük bir ayetlerle anlatıyor. O büyük bir general gibi uzakta duruyor. Şeytanın işi yok sana gelsin. Şeytanın ihtiyacı yok yani direkt o seninle uğraşsın. Hayır, onun başka hizmetçileri, askerleri var bunun için. Ve diyor ki, birincisi diyor ruh hükümetleri. Bunlar en yüksek nivoda olan, bunlar İsa'ya karşı duran düşünce ve öğretiş sistemleri. Mesela ateizm, komünizm, papalık sistemi, Romalı kilisenin papalık sistemini, Hinduizm, Budizm, Müslümanlık, bütün bunlar sektalar, bütün bunlar diyor ruh hükümetleri en üst nivoda. Ve bunun altında diyor ruh güçleri var ikinci nivoda. Bunlar sanki bölge güdücüleri. Yani bir halkın, yani birbirlerine kan bağlantısıyla bağlı olan kişileri kontrol eder. Mesela Daniel kitabında 10. bölümde melek geliyor ona ve diyor ki Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sanki gökte bir savaş oldu. Baş melek Mikail'in ve Pers yani İran krallığının en güçlü kötü ruhu üzerine. Düşünebiliyor musun? Sanki şeytanın öyle bir ordusunda böyle ikinci nivo var. Ondan sonra üçüncü nivoda diyor, bu dünyanın ruh kuvvetleri. Bunlar halk, boy, cins, aile ruhları. Daha küçük insan grupları. Evet, onların üzerinde çalışan ruhlar. Ve dördüncü olarak diyor göklerdeki kötü ruhlar. İndividüel şeytan askerleri tek tek. Güzel. Şimdi bir parça anladık bu savaş nedir. Anladık bu savaşta nasıl işlememiz lazım. Şimdi Pavlus kısaca anlatıyor. Bu muharebede içinde silahlarımız var. Onları şimdi tek tek gözden geçiyoruz. Birincisi diyor ki bir kayış var. Kayış. Bir Romalı askerin kayışı. Onun funksiyonu, onun işi neydi? Hem korumak hem de bütün silahları bir arada tutuyor. O kayış düştü mü öbür silahlar da düşüyor. Demek her şeyi bir arada tutan nedir diyor? Hakikat. Hakikat diyor. Onun için belinizi hakikatle kuşatın. Asker ilk önce onu bağlıyor. Ondan sonra öbür şeyler. Hakikat. Hakikat nedir? Pilatus'un sorusu. İsa'ya sordu. Hakikat nedir? İsa dedi ki ben geldim hakikati şahitlik yapmaya. Dedi ki hakikat nedir ki? Sanki bıkmış, bu dünyadan bıkmış artık sinik bir adamdır. Hakikat düşüncesi ne oluyor? Acaba duyduğum şeyler doğru mu değil mi? Bunu araştırıyor musun? Bunu araştırıyor musun? Yani acaba duyduğum şeyler, okuduğum şeyler, düşündüğüm şeyler doğru mu yanlış mı? Çünkü bu hiç de normal değil. İnsanların çoğu öyle yaşamıyor. Nasıl yaşıyorlar? Bana hoş geliyor mu? Duygu, iyi bir duygu veriyor mu? Yoksa kaç kişiye soruyorum, ne iman ediyorsun? Daha fazla buna çekiyorum. Ne demek bu? Doğru mu yanlış mı? O kadar. Yanlış ise inanma. Doğru ise inan. Ne kadar da zarar olsa senin için doğru olduktan sonra ben yalana inanamam. Ve bu düşünce bir imanlı da bir silah gibidir. Hakikat nedir? Ve bizde yoksa bu düşünce ayakta duramayacağız. İsa anlatıyor bir örnek. Süleyman'ın zamanında, Kral Süleyman'ın zamanında diyor ki bir Şeba kraliçesi geldi. Şeba bugün Yemen, yani Arabistan'ın en uzak köşesinden 2000 kilometre yolculuk yaptı. 2000 kilometre yolculuk yaptı çünkü kulağına bir laf geldi. Bu Kral Süleyman dünyanın en hikmetli adamı. E peki sen öyle bir sloh duyarsan, böyle bir söylenti duyarsan 2000 kilometre yolculuk yapıyor musun? Bazı olsun. Hayır. Bu haber onu o kadar işledi yüreğinde dedi ki 2000 kilometre yolculuk yaptı bunu araştırsın diye. Ve İsa diyor ki ben geldim aranıza ve siz bile bunu yapmıyorsunuz. Sormuyorsunuz ben doğru mu konuşuyorum değil. Evet. Demek kulağımıza hoş gelen sözlerle aldanıyoruz ve çoğumuz sormuyor hani acaba bunlar doğru mu? Evet. Senin imanının temeli nedir? Müzik mi? Ay çok güzel ilahi söylüyorlar. Bunun için mi geldin? Şifa mı? Kardeş sevgisi? Onların arasında çok büyük, çok hızlı bir sevgi var. Onun için mi katılıyorsun toplantıya? Ya da anam babam imanlıydı? Onun için mi? Hayır. Bir imanlı sağlam, bu savaşta sağlam kalabilmesi için tek bir yol var. Hakikat. Hakikat düşüncesi. Evet. İkincisi diyor, bir göğüslük var. Demirden yapılmış bir göğüslük. Romalılarda böyle parça parçaydı. Küçük böyle şeritler, lentalar. Ve onlardan daha güzel hareket edebilirdin, eğilebilirdin. Yoksa böyle tek parça olduktan sonra eğilemezsin değil mi? Ve çok böyle akıllı bir biçimde yapmışlar. Ve bu göğüslük diyor doğruluktur. Hakikat başka, doğruluk başka. Ne fark var diyeceksiniz. Göğüslük insanın yüreğini koruyor. Yürek en önemli organ. Ve biz de defalarca görüyoruz İncil Kutsal Kitap'ta. Oğlum diyor yüreğini koru. Merkezde ne var? Senin merkezinde ne var? Ve burada diyor ki doğruluk. Ve bu doğruluk hakikatle farkı var. Ne gibi? Doğruluk demek burada Kutsal Kitap'ta doğruluk demek ki Allah beni doğru sayıyor mu? Saymıyor mu? Ben Allah'ın önünde doğru bir kişi miyim? Değil miyim? Bu soru var. Biz İncil'de durmadan okuyoruz, görüyoruz, bize bir doğruluk verildi. Allah bizi doğru saydı değil yaptığımız işlerden dolayı ama İsa Mesih'in yaptığı işler bize yazılıyor, transfer ediliyor. İsa'nın doğruluğu, onu kazanıyoruz ve bizim temelimiz budur. Bir imalı her daim bunu bir silah gibi buna sarılacak. Ben doğru sayılıyorum dil yaptığım işlerden dolayı. Ama İsa Mesih'in işinden dolayı. O beni doğru sayıyor. Onun sayesinden ben doğruyum. İşte bu bir göğüslük gibi. Yüreğimizi ancak öyle koruyoruz. Neden? Öbür türlü sen çok çabuk gurura kapılıyorsun. Ve şeytanın en büyük, en çok sevdiği günah zaten odur. Zinadan, içkicilikten, kumardan daha fazla o seviyor. Gururlu bir imanla olasın. O zaman seviniyor. Bir feriseler gibi. Allah adamı ol. Karşı değilim. Kilisede bağır, çır, et, dua et, oruç tut, ne istersen yap. Ama gururlu ol. Şeytanın istediği bu. Ve bu, değil mi? Merkezimizi, yüreğimizi nasıl koruyacağız? Ancak bu yöntemle. Doğruluk Allah'tan geliyor. Rab bana doğruluğu yazdı. İsa Mesih'in yaptığı işinden dolayı. Üçüncü olarak diyor, her bir askeri çizme lazım. Hiçbir asker terlikle savaşa çıkmaz. Neden? Terlikte sağlam duramazsın. Sağlam durabilmek için düşmana karşı böyle iki ayağın sağlam bir biçimde yerde olması lazım. Ve Roma askerlerin çarıkları vardı ama çarıkların aşağısında böyle küçücük demir parçaları vardı. Yani çabucak erimesin. Yoksa deri çabuk eriyor. Ama bu demirle düşünebiliyor musun? Binlerce asker bu demir çarıklarla hareket ederken, marş yaparken tak tak tak tak nasıl bir ses çıkardı. Daha uzaktan duyuyorsun Romalı askerler geliyor, ordu geliyor. Ayaklarınıza diyor hazırlık giyerseniz barış haberini yayma hazırlığı. Barış haberini yayma hazır olasınız. Değil mi? Askerler gidiyor bir haberci gibi. Bu da bunu gösteriyor. Yürüyorsun, sen barış haberini yayasın. Ve bu da sanki demek istiyor, saldırmak en güzel korunmadır. Şeytan boş ellere her zaman vakit bulacak. Öyle değil mi? Sen kendi boşluğa bıraktın mı ne oluyor? Bunu denedin mi hiç? Ha? Aylak kalınca insan neler yapıyor? Davut aylak kaldı. Eskiden asker gibi, hani o da orduların başında savaşa çıkardı her sene. Ama yaşlanınca bu sene sarayda kalayım, odalarım gitsin. Ve sonra ne oldu biliyorsun. Batşeba'yı gördü ve arkasını biliyorsunuz. Değil mi? Şeytan boş ellere her zaman iş bulacak. Onun için diyor, giy bu çarıkları, giy bu çizmeleri ve onlardan yürü. Bir iş için giy bunları, barış haberi yayasın. Ve biz biliyoruz bu barış haberi nedir? Allah insanları kendisiyle barıştırdı. Sen bunu insanlara yayıyor musun? Böyle yaşarsan, değil mi? Sürekli olarak imansızlara şahitlik yaptığın zaman diyor, bu senin bir silahındır. Korunmuş oluyorsun. Susmuyorsun. Ama insan düşüncesi ne? Şimdi gidip başkalarına anlattı mı, bana baskı gelecek. Bana kötü fenalık yapacaklar. Evet, ve aslında tam tersi. Bunu yaptın mı diyor, korunmuş oluyorsun diyor. Ne kadar güzel bir söz. Bu görevi yaparken korunma var. Evet. Dördüncü yerde diyor bir kalkan var. Kalkan. Bulgarca ştit. Hani büyük böyle dörtgen biçiminde kalkanı kullandılar. Tahtadan üzerinde deri giydirirdiler. Bazıları metaldan ama metal çok ağır olduğu için çok kullanmazdılar. Daha fazla bu tahta kalkanlar. Onlar çok büyük idi. Yani böyle 1,5 metre yüksek ve bunu kaldırıyorsun diye. Ve bununla ne yapacağım? Kalkanın işi tamamen savunma, pasif. Ne yazıyor? Bunların hepsinden başka iman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz. Şeytan diyor ateşli oklar atıyor senin üzerine. Korkunç bir şey. Okları uzaktan gelince göremiyorsun. Ve bu savaştan önce askerler kalkanı bazen suya bandırırdılar. Deri bu suyu emerdi ve işte bununla diyor ateşli okları daha kolay söndürebilirsin. Ateşli oklar. Bunlar sana geliyor mu bazen? Yani öyle bir ok tak diye sadece bir yeri vursun ateş. Her bir tarafına yayıyor kendini. Hepsi boşuna. Bu iman doğru değil. Bu fikirler geliyor mu sana? Ateşli oklar bunu hissediyor musun? Demek fikir. Bazen isteklere geliyor. Git sarhoş ol. Boş ver. Allah affedecek. Bazen baskı. Kişiler bizi korkutmaya kalkıyor. Tak tak tak ateşli oklar geliyor. Eyvah ne yapacaklar bana? Evet. Ve diyor ki hani bununla iman kalkanı diyor. Bu imandır. İmanın var mı? Bu seni koruyor. İman demek güvenmek. Güvenmek. Sen de sadece kafada evet diyesen ama Rab'be güveniyor musun? Paulus yazdığı 2. Timoteus 1.12'de şöyle. Çünkü biliyorum kime iman ettim. Eminim ki onda var fırsat emanetimi o son güne kadar kolasın. Rab diyor ben güveniyorum Rab'be, imanımı koruyacak. Beni koruyacak bütün saldırılardan, bütün atakalardan. Beşinci yerde diyor bir kasket var kafanız. Ve bu kurtuluştur. Kurtuluş kasketini takasınız. Kurtuluş kasketini de takın diyor. Bir kasket tabii ki kafayı koruyor, beyni koruyor, düşüncelerini koruyor. Demek bu en birinci önemli bir iş. Düşüncelerimizi korumak. Ama bu var mı? Sen bunu yapıyor musun? Düşüncelerini koruyor musun? Değil mi? Oklar geliyor, tak tak tak, fikirler geliyor. Duyuyorsun bir şey, falanca arkadaş böyle bir, ooo zaten biliyorum. Ne oluyor? Oklar uçuyor. Sen kafanı, düşüncelerini koruyor musun? Birçok imanlıların kafaları sanki Central Agora gibi. Trenler giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Öyle. Senin kafanda öyle mi? Yoksa bir hangi bir ok geldi mi stop, dur buraya kadar. Kabul etmiyorum. Kardeş belki yaptı, belki yapmadı. Böyle mi yaşıyorsun, böyle mi düşünüyorsun? Yoksa hemen her fikri kabul etmeye hazırsın. Fikirlerimizi gerçekten kontrol etmemiz şart. Mesela Efesler 4.26'da Paulus meşhur bir ayet yazıyor. Belki adresi unuttuk ama sözlerini biliyoruz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Nasıl? Öfkelenin bu günah değil. Ama günah işlemeyin. Ne zaman öfke günah oluyor? Güneş batmasın diyor. Aa, demek bir sürok var, bir süre var. Ben sana veriyorum 2-3 saat heyecanlanasan güneş battı mı? Yattın mı? Sakinleştin mi? Bup oraya kadar. Eğer kalkarsan ve devam edersen o zaman günahdır. Ne oluyor? Düşüncelerini, fikirlerini kontrol ediyorsun. Bu çok önemli. Bunu yapmadın mı, bunu öğrenmedin mi? Kasket işlemiyor. Beyin her zaman ataka saldırı altında olacak. Zaten en birinci böyle. Tekvin 4-6-7'de Kain ve Habil var. Birinci kurban meselesi. İkisi kurban getiriyorlar. Ama Rab bir kurbanı kabul ediyor, öbür kurbanı kabul etmiyor. Kain'in kurbanını kabul etmiyor. O da sinirli, öfkeli çıkıyor oradan. Ondan sonra Rab diyor, bak neden öfkelendin? Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Günah hemen hazır. Sen ona egemen olmalısın. Düşüncelerini kontrol edeceksin. Dil onlar seni kontrol etsin. Çok büyük bir tema değil mi? Ama bunun için Rab bize bir silah verdi. Kurtuluş kasketini takın. Kurtuluşumuzu düşünürsek. Ben nasıl kurtuldum? Rab'in merhametiyle. Ben çok mu iyiydim? Ben çok mu doğru bir kişiydim? Çok mu sünni bir kişiydim? Hayır. Rab beni buna rağmen, vüpreki sıçko değil mi? Beni kurtardı. Ve o yüzden ben de başkalarını bağışlayabilirim. Ben de yani düşüncelerimi kontrol edebilirim. Altıncı yerde son olarak diyor ki bir kılıç var. Kılıcı takın diyor. Ve ruhun kılıcını, hani Allah'ın sözünü alın. Kılıç neymiş? Allah'ın sözü. Şimdi Romalıların meşhur bir kılıcı vardı. Ona gladius derdiler. Aşağı yukarı 50 santimetre. Hani gladiator sözü oradan geliyor. Gördünüz gladiator demek gladius'u kullanan bir asker. Ve bu şimdi önce başka halklar ona güldüler. Çünkü başka halkların uzun böyle kocaman kılıçları vardı. Ama onlar ağır olduğu için savuruyorsun sağa sola. Sen sallayana kadar gladius'u kullanan Romalılar tak tak hemen seni bitirmiş. Demek kısa mesafeyle 50 santimetre düşün. Öyle kullanırdılar kılıcı. Demek tek bir saldırıcı silahımız var burada. Öbür 5 tane hepsi savunma. Evet. Nasıl bu söz? Nedir bu? Allah'ın sözüdür. Ve Allah'ın sözünü bilmek lazım. Allah'ın sözünü yaşamak lazım. Allah'ın sözü bizim kafamızda yer alması lazım. Hazır lazım olsun. Bir kılıç düşün, general sana bir kılıç veriyor. Sen koyuyorsun onu hangi bir dolabın içine ya da izbeye koyuyorsun onu. Dur azıcık, nereye koydum? Ondan sonra gidiyorsun ama bittin sen, bittin. Düşman geldi mi? Hemen hazır olması lazım. Yani birçok imanlı da yok. Birçok imanlı da Allah'ın sözleri yok. Hazır değil. Biliyordum o da bir şey yazar, dur azıcık. Sonra kitabı bulamıyorlar. İşte o da yazardı, Hezekiel'de bir... Dur azıcık, Hezekiel nerede? Dedim bulacağım. Ne oldu? Bittin. Sen o zamana kadar bitmişsin. Allah'ın sözlerini, Allah'ın sözünü maalesef bir silah gibi kullanan kardeşler çok az. İsa onun kullanmasını bildi. Matta 4'te gene denemede İsa şeytana diyebilirdi. Defol buradan. Demedi. Bir insan gibi, bir imanlı gibi ona karşı durdu. Nasıl? Çünkü yazılmıştı. 3 tane eski antlaşmadaki ayeti sitira yapıyor. Aktarma yapıyor. Nasıl yapıyor bunu İsa? O İsa'yı da, o her şeyi biliyordu. Hayır, hayır. İsa küçükken her bir Yahudi çocuğu gibi eski antlaşma okuluna gönderildi ve ayetleri öğrenmeye başladı. Eski antlaşmayı çok iyi biliyordu. Ve o ayetler hepsi hazır duruyordu. Ve hangi durumda, hangi ayeti lazım kullansın, İsa bunu çok iyi biliyordu. Her bir imanlıya örnek oluyor. Ruhun kılıcını diyor Allah'ın sözü olarak kullanın. Sen İsa'nın yerinde olsaydın ne diyecektin? Şeytana ne cevap verecektin? Sen de var mı bu fırsat desin? Çünkü yazılmıştır. Kitapta falanca ayette. O derece gelmeniz lazım. Allah'ın sözünü öyle bilmemiz lazım. Tamam. Şimdi saydık. 6 tane silah saydık. Beğenmiyorum. 6'ya beğenmiyorum. Allah'ın sayısı 7. Paulus. Sen o kadar mı acemisin? 7 tane uyduramadın. Yani niye? Değil mi? Başka ayetlerde, başka silahlar için konuşuyor. Ama burada sadece 6 tane. Hayır, Pavlus 6 tane yazmadı. 7.'si çok defa anlaşılmıyor. Çünkü devam ediyor. Artık burada bir benzetme kullanmıyor gibi demiyor. Açıkça diyor ki her zaman, her türlü yalvarmaktan ve dilemekten ruhta dua edin. Demek 7.'si dua etmek. Bunu yapmak için uyanık durun. Eskiden yapardık dua geceleri, şimdi yaşlandık. Uyanık durun. Bütün kutsallar için durmadan yalvarın. Değil sadece kendin için, değil sadece senin hanen için, bütün kutsallar için, bütün imanlılar için. Sen bunu yapıyor musun? Sen bunu yapıyor musun? Ve hangi imanlılar için dua edersin? Bize iyi gelenler. Peki seni sinir edenler için dua ediyor musun? Sana karşı laf yapanlar için dua ediyor musun? Hatta belki bazıları sana kötülük bile yaptı. Onlar için dua ediyor musun? İsa'nın bize öğrettiği gibi. Paulus diyor, bütün imanlar için durmadan yalvarın. Evet, bu 6. silah. Sanki hava kuvvetleri gibi, yani uçaklar gibi. Eskiden değil mi, askerler sadece bu yeryüzünde savaşırdılar. Ama 1. Dünya Savaşı'nda başladı, 2. Dünya Savaşı'nda daha fazla ve bugünlerde daha fazla görüyoruz. Bakıyorsun askerler savaşıyor, dövüşüyorlar, düşman çok fazla saldırıyor. Hani sen pozisyonu tutamayacaksın, öleceksin. Son çare nedir? Radyo açıp diyorsun, pozisyonun bu. Uçakları yollayın, helikopterleri yollayın. Onlar da 2-3 dakikada yetişiyorlar ve bombalıyorlar düşmanları ve sen kurtuluyorsun. Ve Paulus da aynı diyor. 7. ve en hızlı silah budur. Dua. Dua ettiğin zaman sanki Rabbin hava kuvvetlerini, uçakları çağırıyorsun sana yardım etsinler. Son olarak bu hepsi çok güzel. Okuduğumuz parça çok güzel. Çok güzel. İşte başta söylediğimiz gibi hani Barbie kuklayı giydirdik, askeri giydirdik. Ama Paulus diyor ki işte bunları kaldırın, kuşanın. Hepsi çok güzel ama ne zaman lazım onları takalım? Ne zaman? Daha vakit varken. Düşman bastı mı ansızdan ve sen hazır değilsen, bütün silahlar sende varsa faydasız. Geç kaldın. Sen yatıyorsun çok rahat, uzanmışsın. Birden düşman basıyor. O zaman hazır değilsen hepsi boşuna. Benim kılıcım nerede? Benim kasketim nerede? Nerede bu tuşlarım, çarıklarım? Sen silahları toplayana kadar bitmişsin. İkinci Dünya Savaşı hakkında bir roman okudum bir vakit. Ve o da bir sıradan bir askerin hayatını anlatıyor. Ve adam yazıyor ki, hani Rusya'da savaşırken diyor, 4 ay boyunca diyor çizmelerimi çıkarmadım. Sen pabuçlarını 4 ay hiç çıkarma. Gece gündüz. Nasıl kokacak? Nasıl? Değil mi? Ama bu önemli değil. Önemli olan nedir? Sen çıkardın mı ve düşman baskı yaptı mı? Ey haydi benim pabuçlarım nerede? Benim çarıklarım nerede? Benim postallarım nerede? Bittin, bittin. Hazırlıklı hazır olsun daha önce. Türkiye'de böyle bütün askerlerde hani kışlalarda yazıyor. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Yani böyle yeni askerleri hani sanki cesaret, kuraj vermek istiyor. Şimdi zor. Evet, sen şimdi antrenman yapıyorsun. Asıl savaş yok. Ve çok askerler değil mi? Mecbur askerlik yapıyorlar. İşte şikayet ediyorlar. İşte ondan bundan. Ama savaş için bir şeyler öğreniyorsun. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Biz Dakar'da şu anda daha barıştayız. Barışta demeyelim ama asıl hızlı savaş görmedik. Her geçen gün daha fazla hızlanırsa bu ruhsal savaş. Ya daha ötelerde gerçekten bize baskı gelirse o zaman hazır mısın? İşte Pavlus bize bunun için kuraj veriyor. Hazırlık yapalım. Rab sizinle olsun.